Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minel mutezahirin. Aziz dinleyenlerim, Tevbe suresinin 120. ayetine gelmiş bulunuyoruz. Yüce Rabbimiz buyurur ki, Estağfirullah, مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَد۪ينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْاَعْرَابِ اَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارِ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُطِيهُ اَجْرَ الْمُحْسِن۪ينَ Biraz uzunca bir ayet-i kerime. Onun için şöyle bir mealini bir bütün halinde inşallah arz edelim. Daha sonra bölüm bölüm izah etmeye çalışırız. Buyuruyor ki Rabbimiz mealen, Medine halkının ve çevresindeki bedevilerin savaşta Resulullah'tan geri kalmaları ve ona gereken ihtimamı göstermeyip kendi canlarının ve başlarının derdine düşmeleri olacak şey değildir. Böyle olmamalıdır. Zira onlar ne zaman Allah yolunda herhangi bir susuzluğa, yorgunluğa ve açlığa düçar kalsalar, kafirleri öfkelendirecek biçimde bir yere ayak basıp orayı ele geçirseler ve bir şekilde düşmana karşı üstünlük sağlayıp zafer kazansalar ya da düşmandan herhangi bir yara alsalar, bunların her biri kendilerine mutlaka birer salih amel olarak yazılacaktır. Çünkü Allah, iyilik eden ve işini güzel yapanların mükafatını asla zayi etmez. Bir sonraki ayet de aynı muhtevayı içine alıyor, devam ettiriyor adeta. وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْدَعُونَ وَادِيًا İlla kutibe lehum riyazihumullah ahsana ma kanu yaamelun. Onlar Allah yolunda küçük olsun büyük olsun bir harcama yapacak olursa harcama yapacak olursalar veya herhangi bir vadiden geçmiş olsalar, bunlar da yine mutlaka onların lehine sevap olarak yazılır. Neticede Allah onların işledikleri amellerin en güzelleriyle kendilerini mükafatlandırır. Evet, burada Yüce Rabbimiz gerek Medine halkı olsun, gerekse o civarda bulunan Medine'nin hemen yakın köylerinde bulunan bedeviler olsun, hiçbir zaman savaşta böyle bir cihada çıkma durumunda Resulullah'tan geri kalmalarının doğru olmayacağını ayet-i kerime ifade ediyor. مَا كَانَ لِيَهْلِ الْمَد۪ينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْاَعْرَابِ اَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ Resulullah'tan geride kalmamaları lazım. Resulullah'ı yalnız bırakmamaları gerekiyor. Sürekli onun etrafında şekillenmeleri lazım. Efendim, özellikle peygamberlerin yanında yakınında bulunanlara çok daha büyük bir sorumluluk düşmüş oluyor. Zira onlar Allah'ın o seçkin kulunun dönemine düşmüş talihli kullar. Nimetin daha büyüğüne efendim erişmişler. Elbette Hazreti Peygamber'i görenle görmeyen bir değil. Onun yakınında bulunma fırsatı bulanla bulmayan eşit değil sorumluluk cihetiyle. Aynı şeyi efendim çağlar içinde, zaman içerisinde peygamber varisleri diyebileceğimiz Rabbani alimlerimiz ve ariflerimiz etrafında bulunan kimseler içinde geçerlidir diyebiliriz. Çünkü onlar böyle Allah'ın kendilerine ilim ve hikmet verdiği kimselerin yanında bulunmak suretiyle onlardan bir takım nimetler alıyorlar, ilim alıyorlar, hikmet alıyorlar, feyiz alıyorlar, manevi bir kişilik aktarımına muhatap oluyorlar. Hazreti Peygamber'in ya da onun varislerinin doğrudan terbiyesine mazhar oluyorlar. O zaman onların sorumlulukları elbette daha fazladır. İşte burada sanki Resulullah'a bir şekilde ulaşması kolay olan gerek Medine-i Münevvere ahalisinden gerekse oraya çok kolay gelebilecek yakınlıkta yerleşim merkezlerinde bulunan kimselerden böyle bir talepte bulunuluyor. Yani Resulullah'tan geri kalmamaları talebinde bulunuluyor. Ondan kopmamaları, sürekli onunla beraber olmaları kendilerinden isteniyor. Çünkü İslam'ın ilk döneminden biliyoruz ki ya da hemen hemen bütün peygamberlerin davete ilk başladıkları andan biliyoruz ki o dönemde, o tebliğin yapıldığı dönemde o ilk iman edenlere çok büyük sorumluluk düşmüş oluyor. Ve onlar eğer peygamberlerin yanında, yakınında bulunmuşlar iseler, evet bir takım eziyetlere, çilelere katlanmışlar, çok daha büyük zorluklara katlanmışlar ama çok da büyük şereflere mazhar olmuşlardır. Yüce Rabbimiz İsa Aleyhisselam'ın yanında, yakınında bulunan o havarileri örnek gösterir Kur'an'da müminlere. Onlar der, Allah'ın yardımcıları oldular. İsa Aleyhisselam'ın davetine icabet ettiler. Ve Hakk'ın dinine omuz verdiler. Sizler de onlar gibi olun ey müminler diye hitap eder Rabbimiz Saf suresinde. İşte sahabe-i kiram efendilerimiz de Resulullah'tan kopmamaya çalıştılar. Onun etrafını özellikle zorluk zamanlarında bir hisar gibi çevirdiler. Onları canları gibi korudular. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyerek fedakarlıklarını arz ettiler. Zaten olmaları gereken de bu kıvamdı, böyleydi. Fakat bu ayet-i kerimeden anladığımız kadarıyla Cenab-ı Hak bu yakınlığın nimetini gereği gibi hissedemeyen ya da o yakınlığın nimetinden gerektiği gibi istifade edemeyen kimselerin olduğuna da dikkat çekiyor. Bu nevi kimseler Medine-i Münevvere'de de bulunabilir, onun etrafında da bulunabilir. O köylerde, kentlerde de bulunabilir. Böyle olmasın buyuruyor Cenab-ı Hak. Yakışmaz bu diyor. مَا كَانَ لِيَهْلِ الْمَد۪ينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْاَعْرَابِ اَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ Resulullah'tan geri kalmaları yakışmaz. Yani zorluk anında, savaş anında, cihat söz konusu olduğunda da geri kalmaları yakışmaz. Normal durumlarda da onu yalnız bırakmaları, onun aktardığı ilme, irfana, hikmete ilgisiz kalmaları da yakışmaz. Ve şu da yakışmaz. وَلَا يَرْغَبُوا بِاَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ Peygamberin zatından çok kendi nefislerine karşı böyle bir düşkünlük de onlara yakışmaz. Yani onlar canlarından daha çok Resulullah'ı öne almak durumundalar. Nitekim ayet-i kerimelerde اَنَّبِيُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِن۪ينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ buyurulur. Peygamber müminlere kendi nefislerinden daha yakın. Öyleyse madem ki bize bizden daha yakın, bizi bizden daha çok düşünen bir nebi var, o zaman biz de kendimizden daha çok onu düşünebilecek bir gönül kıvamına sahip olmalıyız. Bu ayet-i kerimeden bu işareti de alıyoruz. Buyuruyor ki işte وَلَا يَرْغَبُوا بِاَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ Resulullah'ı değil de kendi nefislerini diyor, rağbet etmeleri de o Medine ahalisine ve Medine'nin etrafındaki yaşayan kimselere böyle yapmaları yakışmaz. Doğru değil böyle yapmaları. Yani bazı müfessirlerimiz böyle olduğu için Cenab-ı Hak bu ayeti beyan buyurmuyor. Ya böyle olmasın diye ikaz ediyor diye de açıklamışlardır ki belki sahabe-i ikram efendilerimiz hakkında özellikle böyle bir hüsnü zan, böyle bir onlar hakkında güzel düşünce bize daha çok yakışır. Ancak elbette o topluluk içinde de münafıklar var. Münafık olmasa da imana yeni girmiş, henüz imanı güçlü olmamış olanlar var. Veya o noktada iştiyakı, şevki, istidadı çok yüksek derecede olmayanlar da olabilir. Onun için Yüce Rabbimiz onları adeta ikaz eder. Allah'ın elçisinden geri kalmayın, uzakta kalmayın, ondan kopmayın. Onu yeterince ilgi çemberi içine almama gibi bir duruma düşmeyin diye uyarıyor Yüce Rabbimiz. Niye böyle olmalı? Neden böyle Resulullah'tan geri kalmamalılar? Ve neden Resulullah'ı kendilerine tercih etmeliler? Zalike, bu şunun içindir ki, بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَعُ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ. Ne zaman diyor mesela Yüce Rabbimiz kendilerine bir susuzluk isabet etse veya yorgunluk isabet etse veya açlık isabet etse Allah yolunda, o cihat esnasında olsun, Allah'ın dinini yüceltme maksatlı yaptıkları herhangi bir iş sebebiyle olsun, böyle bir susuzluk, yorgunluk, açlık söz konusu olsun, her ne zaman böyle bir şey olacak olsa, وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِعًا يَغِيظُ الْكُفَّارِ, yine kafirleri öfkelendirecek biçimde herhangi bir yere ayak basıp orayı ele geçirme durumu olsun. Bir yere hakimiyet kurduğunuzda kafirler, Allah'ı inkar edenler, Habibullah'ı inkar edenler, canları sıkılıyor, moralleri bozuluyorsa bu bile önemli bir şeydir. Önemli bir sevap vesilesidir. İsterse böyle olsun buyuruyor. Zaten Resulullah'la beraber oldukları zaman karşılaşacakları şeyler bunlar. Susuzluk olabilir, yorgunluk olabilir, açlık olabilir. İşte kafirler diyarına girip oraları ele geçirerek kafirleri kızdırabilirler. Efendim bir şekilde onları efendim huzursuz edebilirler. وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّنْ نَيْلًا, ya da düşmandan herhangi bir şekilde bir karşılık ellerine geçebilir. Bu karşılık zafer gibi, onları öldürmek gibi, esir etmek gibi, ganimetlerine ya da savaş malzemelerine el koymak gibi kazanç yoluyla da olabilir. Veya olur ya mağlubiyet yoluyla, yaralanma yoluyla, şehit verme yoluyla olabilir. Herhangi bir şekilde nasıl olursa olsun düşmandan karşılaşacakları, ulaşacakları şey, sonuç ne olursa olsun bütün bunlar, sayılan bütün bu hususlar, açlık olsun, susuzluk, yorgunluk, efendim herhangi bir kafir diyarını İslam'ın hakimiyeti altına alıp onları huzursuz etmek tabiri caizse, ya da onlardan menfaat ya da zarar anlamında bir şeyle karşılaşmış olmak, bütün bunlar illa kütübe lehum bihi amelun salih, bütün bunlar karşılığında bir size salih amel yazılır defterinize, sizin için güzellikler yazılır defterinize, amel defterinize. Madem ki amel defterinize bu güzellikler yazılıyor ve Resulullah'la beraber olduğunuz için şurada sayılanlardan başkası zaten başınıza gelecek değil, o zaman bunlar karşılığında mutlaka siz bir karşılık almış oluyorsunuz zaten. Bir de şu gerçek var. İnnallâhe lâ yudî'u ecral muhsinîn. Bir de Allah'ın muhsinlerin, yani yaptığını en güzel yapanların ihsan duygusuyla, Allah'ı görüyormuşçasına bir şuurla gerçekleştiren, o güzel güzel iş yapan kimselerin ecirlerini Allah'ın zayi etmeyeceği gerçeğini de göz önünde bulundurduğunuzda, ey müminler, artık sizin Resulullah'tan geri kalma için herhangi bir efendim mazeretiniz, herhangi bir haklı sebebiniz olamaz. Yani siz tek taraflı veriyor değilsiniz. Zorluğa da tabi olsanız, bir takım sıkıntılara da maruz kalsanız, onun karşılığını zaten siz kat kat alıyorsunuz, alacaksınız. Rabbiniz bunu size vaat ediyor. Öyleyse hiçbir şekilde sizin Resulullah'tan geri kalmaya hakkınız söz konusu değil. Ve kendinizi, kendi canlarınızı onun canından üstün tutma gibi bir duruma düşmeniz hiçbir zaman makul görülemez. Onun için siz olun ey müminler. Resulünün, Allah'ın Resulünün yanında, yakınında, etrafında, izinde, peşinde olun. Sakın ondan kopmayın. Yine aynı şekilde وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً, küçük olsun, büyük olsun, Allah yolunda her ne sarf etmişseniz, her ne harcamışsanız, mali olarak, maddi olarak fedakarlıkta bulunmuşsanız, وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا, herhangi bir vadiyi, herhangi bir efendim yol kat etmişseniz, yeryüzünde Allah için bir adım da olsa atmışsanız, İlla kütübe lehum. Bunların hepsi sizin lehinize yazılan şeylerdir. Hepsi onların lehine yazılacaktır buyuruyor Cenab-ı Hak. İlla kütübe lehum. Hepsi onların lehine yazılacak hususlardır. Niye öyle? Çünkü liyezziyehumullahu ahsene mâ kânû ya'melûn. Zira Allah onların yaptıklarının en güzeliyle onları mükafatlandıracak, onların karşılığını verecektir. Allah onların karşılığını verecektir. Allah hiçbir kimseye borçlu kalmaz. Bir güzelliğe en az 10 katıyla mukabelede bulunacağını vaat eder Allah. Men ca'e bil hasene felehu aşru emthaliha buyurur. Felehu aşru emthaliha. Kim bir güzellik takdim ederse, getirirse, bir güzel şeyle gelirse huzura, onu en az 10 katıyla mükafatlandıracağız buyurur Cenab-ı Hak. Ona en az yaptığının 10 katı bir karşılık var. Bu karşılık bazen 700'e, bazen 700'ün de katlarına, efendim 1400, 2100 işte hesaplayın, o şekilde artar da artar. Mevlamızın hazinesi geniş ve kullarına asla efendim zulmetmez. Rivayete göre Ebu Hüreyre radıyallahu anh Efendimiz anlatır. Ashab-ı kiramdan bir kişi tatlı bir su pınarının bulunduğu bir vadiye rastlar. Ve burası çok hoşuna gider. Kendi kendine der ki, insanları terk edip şu vadiye yerleşsem der. Şuraya bir ev kursam, çadır kursam ya da şurada yaşayıp gitsem. İçinden böyle geçirir. Sonra kendi kendine der ki, ama ben bu işi Resulullah'tan izin almadan yapamam. Yapmamalıyım der. Ve gelir Habibullah Efendimiz'e durumu arz eder. Ya Resulallah der. Şöyle şöyle. Şu vadi çok hoşuma gitti. Orada kalsam ne dersiniz der adeta. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da ona der ki, böyle yapma der. Çünkü sizden birinizin Allah yolunda cihad ederek elde edeceği makam 70 yıl namaz kılmasından daha faziletlidir. Allah'ın sizi bağışlamasını ve cennete sokmasını istemez misiniz? Allah yolunda cihad edin. Kim Allah yolunda bir deve sağımı müddeti kadar cihad ederse, Allah yolunda savaşırsa, cennet ona vacip olur. Efendimiz böyle buyuruyor. Bu hadisi Tirmizi ve Ahmet bin Hanbel rivayet ediyorlar. Evet, bazen insan hakikaten Allah yolundaki hizmetlerden zaman zaman yorulma hissedebilir. Ancak bu yorulmalar insanı hizmetten koparmamalı. Gönül yorgunluğu ağır bir yorgunluktur. Beden yorgunluğu çok çabuk geçer de eğer gönül yorulursa onu dinlendirmek çok kolay olmaz. Bu itibarla eğer gönüllerimiz yorulmasın istiyorsak Allah yolundaki hizmetlerde Allah'ı ve ahireti, Allah'ın verdiği ecirleri hiçbir zaman unutmamamız gerekir. Eğer attığımız her adımın, yaptığımız her hayırın, verdiğimiz her sadakanın Allah katında mutlaka değerleneceğine dair inancımız, itikadımız, imanımız tamsa, böyle insanlarda gönül yorgunluğu oluşmaz. Onlar hayra doymazlar. Sürekli zaten Mevlam onların gönüllerini ferahlatır, dinlendirir, rahatlatır. Fakat imanda zafiyet varsa, gerçekten ahirete dair imanımızda pörsümeler varsa, sönükleşmeler varsa, o zaman hayırlar gözümüzde zorlaşmaya başlar, gönlümüz yorulmaya başlar. Yoruldukça oturmaya, oturdukça kopmaya başlarız. Allah muhafaza buyursun. Bir de bu ayetlerden çıkaracağımız edeplerden birisi de, eğer bir önce insanın, bir güzel insanın, bir Rabbani alimin, bir arifin, bir halis müminin yanında hizmette isek, efendim, onun sorumluluğunun çok daha büyük olduğunun farkında olmamız gerekiyor. Orada hizmetten kopmak ya da o merkez insandan uzaklaşmak, o hizmeti omuzlamış, o sorumluluğunu hisseden, o engin yürekten uzakta kalmak, kopmak, ondan geri geri durmak büyük bir mesuliyeti mucib oluyor. Madem ki Yüce Rabbimiz size böyle bir peygamber varisinin etrafında, bir Rabbani alimin, bir arifin etrafında bulunma nimetini tattırmış, o nimeti ihsan etmiş, o zaman o nimetin şükrü de böyle bir sorumluluğu gerektiriyor. Ve bu nevi kimselerin, merkezlerde bulunan kimselerin sevapları büyük olduğu gibi günahları da çok kat kat cezalandırılır. Allah muhafaza buyursun. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zevceleri hakkında Yüce Rabbimiz, ey peygamber zevceleri, siz diğer hanımlar gibi değilsiniz. Onun için sizden her kim bir efendim kötülükle, bir günahla, bir suçla tabiri caizse huzurumuza gelirse onun azabı, cezası iki kat olacaktır buyurur. Öyleyse sevaplar da katlanır, cezalar da katlanır bu nevi merkezlerde. Yüce Rabbimizden niyazımız bu nevi sorumluluklarda bulunan mümin kardeşlerimizin gönüllerine sebat, ayaklarına sebat nasip etsin. Onlara hizmetlerinde şevk versin, heyecan versin, edep versin, nezaket versin. Bunlar önemli edepler Allah'ımız bize öğretiyor. Kur'an-ı Azimüşşan Mevlana'nın ifadesiyle aç da bir bak diyor, oku. Kur'an ayet ayet edep taliminden ibarettir. Esasen her bir ayetin hayatımıza bir güzellik, bir edep kattığı bir gerçektir. Önemli olan o edebi anlamak, anlamanın da ötesinde o edeple edeplenmektir. Habibullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakının Kur'an olması işte böyle böyle gerçekleşmiştir. Ümmeti olarak bizler de okuduğumuz her ayetten gönlümüze düşen edepleri en güzel şekilde hayatımıza aksettirebilmek olmalıdır aziz kardeşlerim. Evet, 122. ayet. Tevbe suresi 122. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ Bu ayet birkaç şekilde tercüme edilebiliyor. Bunu inşallah ifade etmiş olacağız. Önce bir bütün halinde bir şöyle bir mealine bakalım. Buyuruyor ki Rabbimiz, her şeye rağmen müminlerin savaş için topyekün sefere çıkmaları doğru değildir. Doğrusu şudur, her kabile veya her topluluktan bir kısmı savaşa gitmeli, bir kısmı da ruhuna tam manasıyla nüfuz ederek dini iyice öğrenmeli ve savaşa gidenler geri döndüklerinde onlara Allah'ın emir ve yasaklarını bildirmelidirler. Belki böylece onlar da muhtemel yanlış tavır ve davranışlardan sakınmış olurlar. Evet, Yüce Rabbimiz, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً Müminlere topluca efendim sefere çıkmak uygun değil buyuruluyor. Bu sefer nasıl bir seferdir? Bu konuda müfessirlerimiz farklı görüşler ileri sürmüşler. Bazıları demişlerdir ki ayetin genel muhtevasından hareketle ve ilmin öğrenileceği muallimin de Resulullah olduğunu göz önünde tutarak bu ayeti şöyle anlamışlar. Şayet peygamber sefere çıkmıyor, Medine'de kalıyorsa, o zaman müminlerin hepsinin birden toptan savaşa çıkmaları uygun olmaz. Neden uygun olmaz? Çünkü bir, Resulullah'ı yalnız bırakmak doğru değil. İkincisi, Resulullah Allah'tan gelen bir ilmin efendim kaynağı olarak, Allah'tan gelen o vahiylerin Resulü olarak, elçisi olarak etrafında o vahiyleri yazdıracak, o vahiyleri anlattığı zaman onların manasını öğrenebilecek kimselere ihtiyacı var Resulullah'ın. Öyleyse Resulullah Medine'de kaldıysa diyorlar, o zaman bir grup Medine'de kalmalı. O Resulullah'tan ilmi alabilecek altyapıya sahip bir grup. Eğer Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çıktıysa, mesela savaşa çıktıysa, o zaman da mutlaka bir grup Resulullah'ın yanında olmalı. Olmalı ki ona gelen ilimden ve o Resulullah'la beraber olduğu süre içerisinde öğrendiği bilgiden istifade edebilsin. Bu ayeti hem efendim Resulullah'ın Medine'de kalması durumuna göre hem de Medine'den sefer için çıktığı duruma göre ayrı ayrı anlamışlardır alimlerimiz. Her iki halde de Resulullah'la beraber olan bir grubun olması gerektiği üzerinde durmuşlar. Bazı alimlerimiz de şöyle anlamış meseleyi. Bütün müminler, ki o dönemde etraf kabileler de kabile kabile mümin oluyorlar ve Resulullah'tan ilim öğrenme adına büyük gruplar halinde geliyorlar. Buradaki nefara kelimesi çoğu zaman sefere çıkmak anlamına geldiği için, ki bu sefer de çoğu zaman cihad olduğu için önceki yorumlarımız, iki ayrı yorum olarak naklettiğimiz hususlar kelimenin bu anlamından yola çıkarak. Burada ise normal bir sefer yolculuğu kastedilmiş oluyor bu manaya göre. O civarda yeni Müslüman olan kabilelerin hepsinin birden Medine'ye gelmeleri uygun değil anlamını veriyor bazı alimlerimiz. Ve bazı rivayetlere göre çok kalabalık bir şekilde gelindiği için gerek kalma yerleri, gerek yeme içmeleri biraz külfet olmaya başlıyor. Bundan sızlanmalar da olduğu rivayet ediliyor bazı rivayetlere göre. Ve bu noktada herkesin birden peygamberin yanına Medine'ye topluca yerleşmesi gerekmiyor. Bir grup, içlerinden bir grup kalsın, dini iyi öğrensinler ve kavimlerine döndükleri zaman onlara da öğretsinler. Bir de bu şekilde anlaşılmış bu ayet-i kerime. Dolayısıyla birçok yönden bakılabiliyor. Hakikaten ayetlerin birden fazla manası böyle ortaya çıkabiliyor ve alimlerimiz de bütün pencerelerden bakmaya çalışıyorlar konuya. Evet, müminlerin toptan diyor sefere çıkmaları doğru değil. Onların her bir taifeden, her bir fırkadan, her bir gruptan bir takım insanlar sefere çıkmalı. Bir grup da, onlardan bir taife de dinde derinleşmek için ilimde efendim bir geniş bilgi sahibi olmaları için, dinin özüne inmeleri için kalmalılar. Burada aslında fıkıh kelimesi günümüzde anladığımız şekilde ya da Türkçe'de ifade edildiği şekilde sadece İslam hukuku anlamında değil, dini doğru kavramak, delilleriyle kavramak, zevkine vararak adeta manevi anlamda derinliğine nüfuz ederek kavramak anlamındadır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah bir kul hakkında hayır murad ederse onu dinde derin anlayışlı kılar hadisinde de bu kelime kullanılır. Men yuridillahu bihi hayran yufakkihu fiddin. Allah bir kuluna hayır murad ederse onu dinde fakih kılar diye tercüme ediliyor. Tabii Türkçe'de fakih kılar dendiğiniz zaman fıkıhla meşgul olan birisi yapar gibi anlaşılıyor. Halbuki fıkıh dini dosdoğru anlamak, derinliğini anlamak ve kavramak manasındadır. Burada da işte dini dosdoğru kavramaları, anlamaları için bir grubun kalması gerektiğini, herkesin topluca sefere gitmemesi gerektiğini, yolculuğa çıkmaması gerektiğini Rabbimiz hatırlatıyor. Burada bir şey daha görüyoruz ki Yüce Rabbimiz ilme bir toplumun yükselmesi için ilme ağırlık vermesi gerektiğine dikkat çekiyor. Elbette toplumun bütün fertleri aynı oranda ilme yoğunluk veremez, teksif olamaz. Öyleyse hiç olmazsa bir grubun diyor, işlerinden bir grubun bu konuda derinleşmesini Rabbimiz arzu buyuruyor. Burada sadece dini ilimler mi kastediliyor? Tabii dinden ne anladığınıza bağlı. Dinden eğer siz şayet sadece ibadet hayatını anlıyorsanız, itikat hayatını yani inanç boyutunu ve ibadet boyutunu anlıyorsanız o zaman eksik bir anlayış olmuş oluyor. Müfessirlerimiz diyorlar ki din dünyada Allah'ın kullarının Allah'ın istediği ölçekte ve kalitede yaşamasını gösteren bir genel prensipler bütünüdür. Onun için dünyaya dair, dünyanın imarına, ahiretin imarına hususiyle özellikle de ebedi hayatın imarına dair her konu dinin içindedir ve dini ilimler bunların hepsi için geçerlidir. Dini ilim dediğimiz zaman biz bir kul olarak insanı ilgilendiren ve salih kul olması, salih bir ümmet, salih bir toplum, güçlü bir toplum, hakkı haykıracak, hakkı hakim kılacak bir toplum olma adına, Allah'ın dinini yeryüzünde hakim kılma adına kişiye gerekli olan bilgi boyutu neyse o bilginin hepsi kastedilmiştir diyorlar. Öyleyse ilim insanlarının bir anlamda yoğunlaşarak bir ilmi anlamda gelişmeleri de Cenab-ı Hakk'ın muradı olmuş oluyor. Bazı alimler de şöyle anlamaya çalışıyorlar. Her seferde bir grup gidebilir. Diğer grup dini bir altyapıyı güçlü tutmak için ya da güçlü bir şekilde kavramak için kalabilir. Toplumda herkes o ilimden istifade etmelidir demişlerdir. Böyle olunca da sanki ilmi toplumun her kesimine yaymak gibi anlaşılıyor. Fakat gerçek şöyle, herkesin ilmi kabiliyeti, ilmi isteği, talebi, hırsı aynı şekilde olmayabiliyor. Bu da bir istidat meselesi. Cenab-ı Hak kimi insanlara gerçekten böyle bir ilme karşı bir merak veriyor, bir şevk veriyor. Bu bakımdan uzmanlaşma dediğimiz hadise de çok kısa sürede oluveren bir mesele değil. Zaman istiyor. Bizim Osmanlı döneminde bazı böyle medrese talebelerine ve dergahlardaki irfan isteklisi, ariflik yolunda ilerleyen kimselere sefere çıkmama gibi bir izin de veriliyormuş. İşte bu ayetlerden yola çıkıyor bu. Onlar gelişecekler, tekamül edecekler ve İslam ümmetini, İslam toplumunu bilgilendirecekler ve bilgi boyutunda onları sürekli destekleyecekler. İslam ümmetinin izzeti adına onlar da cihadı bu yönüyle yapacaklar. İlim cihadı yapacaklar. Ve bunu esas sadece ilim olsun için değil, sadece bilgilerini artırma maksatlı değil, وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا اِلَيْهِمْ, toplulukları kendilerine döndükleri zaman onları uyarsınlar için yapacaklar. Onları uyandırsınlar, dirilsinler, onlara gerçekleri hatırlatsınlar için yapacaklar. Yani sadece masa başı ilim adamlığı, halktan kopuk, ümmetten kopuk, insanlara faydalı olma niyetinden uzak ilim adamlığı diye bir şey yok. Yani böyle bir ilim adamlığını Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Azimüşşan'da da uygun görmüyor zaten. Bu ayette esas bu noktaya da işaret ediyor. Bazen bakıyorsunuz insanlar gerçekten kitaplar yazıyorlar belki. Onlarla biz halka yardımcı olacağız diyorlar ama sadece o kuru satırlarla, kitap yazılarıyla faydalı olmak yetmez. Bizzat o irşadın, tebliğin içine katılmak da gerekir. O ilmi bizzat öğretmek gerekir. Çünkü kitaplar çoğu zaman birçok şeyi yeterince doğru bir şekilde aktaramazlar. İlim gönülden alınır, gözden alınır, halden alınır. Bu bakımdan alimler aynı zamanda zaman zaman toplumun içine, halkın içine karışmalı ve onları irşatla efendim kendilerini vazifeli bilmelidirler. Ayet-i kerime bu noktada son derece açık. İnzar etsinler ki diyor, لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ, belki bu sayede onlar da bir takım yanlışlara düşmekten sakınmış olurlar, korunmuş olurlar. Zaten buradaki yahzerun her iki gruba da gidebilir. İnzar etmezlerse hem ilim insanları bir takım yanlışlara düşerler, hem de diğerleri cahil kaldığı için onlar da yanlışa düşerler. Topluca her biri bu noktada gaflet içinde kalabilirler. Yüce Rabbimiz bu sırra dikkat çekiyor. 123. ayet-i kerime, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذ۪ينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا ف۪يكُمْ غِلْظَةً وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّق۪ينَ. Ey iman edenler! Siz öncelikle size yakın mesafede bulunan kafirlerle savaşın. Ve onlar sizde üstün bir gayret, ciddiyet ve metanet görsünler, sertlik görsünler, dik duruş görsünler. İyi bilin ki Allah elbette takva sahipleriyle beraberdir. Esasen İslam'da asıl olan barıştır, sulhtür. Fakat sulhu korumak için de cenge hazır olmak gerekir her zaman. Güçlü olmak gerekir. Yüce Rabbimiz bu noktada sürekli müminleri uyarır. Var gücünüzle kuvvetinizi artırın der. Kuvvet toplayın, güç toplayın, güç biriktirin. Yani gerçekten İslam ümmetinin, İslam devletlerinin savunma sanayileri son derece güçlü olmak durumunda. Güçlü olmak durumunda ki düşmanlar vatanınıza göz dikmesin, ezanınıza göz dikmesin, dininize göz dikmesin. Ve yakın tehdit söz konusu olduğunda, ki en yakın tehdit de çoğu zaman yakınlardan gelir. Ama bu tabii coğrafi yakınlık da burada önemli. Fakat bugün, özellikle bugünkü dünyada yakınlık mefhumu coğrafi yakınlığın da ötesine geçti. Küreselleşen bu dünyada gelişen harp alet ve edevatları tehditleri her yönden size ulaştırmaya tabiri caizse iktidar sahibi oldu. O bakımdan her nereden tehdit gelecekse, tehdit varsa, kimden, hangi devletten, hangi millettense o yakın tehdittir. O yakın tehdite karşı Cenab-ı Hak diyor ki, buyuruyor ki, onlarla gerekiyorsa savaşın ama onlara karşı gevşemeyin. Onlara karşı alttan almayın. Onlara karşı gür sesle tabiri caizse ve büyük bir metanetle dik durun. Sert bir duruş gösterin. Ha, durup dururken sertlik göstermek gerekmiyor. Zaten eğer sulh hali söz konusuysa, karşılıklı anlaşma söz konusuysa, orada insani münasebetler normal bir akış içerisinde devam eder. Ancak savaş tehdidi gibi bir durum söz konusuysa, o zaman sert durmak gerekiyor. Ancak bu sertliği gösterebilecek altyapıya da, dirayete de, hazırlığa da İslam ümmetinin hazır olması gerekiyor. Durup dururken gücünüz zayıfsa kabadayılık yapmak da akıl kârı değil. Sünnetullah da bu değil. Allah'ın emrettiği husus da bu değil. Bu ayetlerin indiği dönemde İslam devlet olarak kökleşmiş adeta, Mekke fethedilmiş, civar kabileler böyle grup grup İslam'a giriyorlar. Belki uzak Suriye taraflarında o Bizans tarafından tehditler gelme durumu söz konusu. Zaten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da Tebü'ye çıkarken onları bertaraf etmek için çıkmıştı. Daha sonra Mute için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam son dönemde bir ordu hazırlamıştı. Hatta Üsame bin Zeyd'i de o ordunun başına komutan yapmıştı ki Efendimiz vefat edince Ebu Bekir Efendimiz döneminde o savaş gerçekleşmiş oldu. Yani durup dururken savaş açmak değil. Fakat böyle bir savaş tehdidi, İslam ümmetine karşı bir tehdit söz konusuysa İslam devletinin o zaman uyanık olması ve o tehdidi bertaraf etme adına da son derece ciddi bir hazırlıkla gayet metanetli bir şekilde karşı çıkması gerekiyor. Yüce Rabbimiz bu hususa dikkat çekiyor ve sonunda da وَعَلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّق۪ينَ buyurarak korkmayın diyor adeta. Allah, şunu iyi bilin ki Allah muttaki kimselerle beraberdir. Yani Allah'ın prensiplerine, Allah'ın çizdiği hudutlara dikkat eden, Allah'tan korkan, Allah'a karşı saygılı olan ve bu noktada büyük bir hassasiyet kesbeden, sorumluluk sahibi, mesuliyet sahibi müminlerle Allah beraberdir. Allah bir toplulukla beraberse o topluluk mağlup olmaz. Korkmayın. Onun için siz gerekli hazırlığı, gerekli efendim altyapıyı üzerinize düştüğü kadar yapın. Gerisini Allah'a bırakın. Allah sizinle beraber, onun yardımı sizinle beraber ve zafer sizinle beraberdir demektir. Yüce Rabbimiz her bir ayette murad ettiği manalar, hükümler, edepler her neyse onları doğru anlamayı ve hayatımıza hayat kılmayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin efendim. Allah'a emanet olunuz.